Örneğin gözün evrimi. Şimdi
İşte bunu sormak istiyorum. Gözün evrimini nasıl uygulamak gerekir?
600 ya da 700 milyon yıl önce suda yaşayan ilk çok hücreli organizmalarda bildiğimiz gibi bir göz yoktu. Sadece ışığa duyarlı bir hücre vardı. Şimdi bazı canlılar ışıktan kaçıyordu, bazı canlılar ışığa doğru gidiyordu. O gözün tek fonksiyonu ışığı algılamak. Başka bir şey görmüyor. Yani herhangi bir şekil çizemiyor. Işığa doğru gidiyor. Daha sonra yavaş yavaş bu gelişmeye başladı. Tek bir hücre yerine birkaç hücre, daha fazla hücre, sonra göz bebeği oluştu. Yani yavaş yavaş oluyor bunlar.
Ama mesela oluşurken bizim gözümüz... oluşan avantajlı duruma geçtiği için diğer organizmalara göre, oluşmayanlara göre seçilenler avantajlı.
Mesela buraya bir şey ekleyeyim. Ahtapotun gözü bizden çok daha iyi. Çünkü o hep suyun içinde devam ediyor.
Çok da benzer bize.
Benzer ve daha iyi. Bizimki ise çok daha kötü, akılsız bir tasarım. Çünkü gözümüzün içinden şeyler geçiyor, kablolar geçiyor. Tam fotoseller, yani ışığa duyarlı hücrelerin önünden kablolar geçiyor. Ahtapotta öyle bir şey yok. Çünkü bizim gözümüz karaya çıktıktan sonra evrimleşirken kablolar oradan geçmeye başladı. Yani hani bir kameranız var. Kameranın önünde kablolar geçiyor.
Şimdi orada ben deminden beri onu da sormak istiyordum size.
Sizin söyledikleriniz arasında o soruyu soracağım size. Buyurun.
Bu evrimde yer atmosferinin rolü nasıl? Şimdi sizin tam gözle ilgili bu. Gözdeki evrimi yaratan bence atmosferin yapısı olması lazım. Yani ahtapotla karşılaştırdığınız zaman ahtapotun gözünün
suyun altında
çünkü ışığa değil.
Evet, çünkü biz
kalıyoruz.
Onun için karaya çıktıktan
sonra farklı.
Çok az zaman geçti.
Yani atmosferin şeyi nasıl bu evrimde size Esra'nın bilmiyorum.
Peki hocam, şimdi siz dediniz ki biraz önce bu akılsız bir tasarım. O zaman gözün oluşumunu tasarım olarak mı kabul etmek gerekiyor?
Hayır, bir kinaye yaptım. Yani akıllı tasarımdan bahsedenlere. Yani akıllı bir tasarım değil. Bizim vücudumuz tasarlan, yani biz bir robot tasarlasak böyle tasarlamayız.
Peki hocam, önünden kablolar geçirmeyiz. Şimdi tabii hani akıllı bir tasarım başlığı altında şunu söylemek istiyorum. Ben hani sormak istiyorum gerçekten merak ettiğim için. Şimdi gözde iris var, göz merceği var, işte ışığın yoğunluğuna göre göz bebeği açılıp kapanıyor, belirli bir sistemi var. Arkada gözün yuvarlak yapısının arkasına baktığımız zaman beyni onu ileten göz sinirleri var. Şimdi ben diyorum ki evrimsel bir süreç ya bu, kendiliğinden olan. Ben alsam göz sinirini başka bir yerine koysam beyni iletmez. Orada bir sistem yok mu, bir oran? Hani siz orandan bahsettiniz. Bunun bu kadar yerli yerinde oturmasını sağlayan ne? Çünkü
yerli yerinde
yani,
mi
yerinde
acaba?
Yerli değil işte.
Ama ne görebiliyor? Ben görüyorum yani.
Ama yok, çok da iyi görüyor muyuz acaba?
Valla bir astigmatım var benim. Gerisi soru sıkıntım yok yani.
İyi soruyla.
Şimdi ben orada bir şey de söylemeyi düşünüyorum.
Yani biz küçücük yaratıklarız evrende. Dolayısıyla çok öyle...
Hayır, ona baktığınız zaman Esra Hanım biz hiçiz.
Aynen yani.
Çünkü şimdi ben
hiçliğe geliyorum.
Şöyle bir tasarımla ilgili şeyleri söyleyince burada tabii çok söylenecek şey var. Birisi ben tasarımı kendisini bütün bu olağanüstü oluşumun canlıların ortaya çıkmasındaki bence arkasında bilinçli bir sürecin olduğunun en önemli delili olarak bütün bu sürecin bu potansiyeli taşımasını mesela çok önemli bir delil olarak görüyorum. Eğer ki doğanın kendisi bizatihi bu potansiyelleri taşımasa, mesela doğa yasaları herhangi bir gözü ortaya çıkartacak potansiyele sahip olmasa, doğa herhangi bir işitmeyi ortaya çıkartacak potansiyeli taşımasa, ki işitmeyi taşıyacak potansiyel hücrelerin bir şekilde işitme özelliği kazanmasından, işte ses dalgası olarak, onun bir dalga olarak yayılmasının bu evrende mümkün olmasını da kapsar. Birisi evrene bir şöyle gözümüzü kapayıp bir baksak evrenin başlangıcına. Herhangi bir zamanla gitsek. Başlangıçta bir yokluk var, hiçbir şey yok. Ve karşımızda bu kadar büyük bir canlı türü var. Ha, bunları açıklayan dev teoriler nedir? Ben felsefe olarak yaklaşımı böyle kurarım. Bir, bu evren ezeliydi. Yasalar da hep vardı. Veyahut da sonradan çıktı diyebilirler. Yasalar çerçevesinde ve burada şansın ortaya çıkması, o şeydeki random değildi. Şansla şeyle bütün hepsi kendi kendine oluştu diyen bir görüş var. Diğer görüşte diyor ki bilinçli bir yaratıcı var. Bütün sürecinde o yaratıcısı, bütün şovun yaratıcısı.
Yaratılış var.
Ve bütün bunların ortaya çıkacağı potansiyeli de evrene o koydu. Ha, bütün süreçte onun kontrolünde olduğu için bütün bunlar ortaya çıktı şeklinde bir açıklama yapabilir. Ha, bir de şu var tabii, bir de belli şeylerdeki tasarımın eksik olduğu ile ilgili şey şu. Diyelim ki siz burayı tasarlıyorsunuz, Habertürk'ü. Habertürk'ü buranın patronu tasarlarken genelde her tasarımcı belli kendi amaçları çerçevesinde tasarımı yapar. Mesela siz burada gelip de mutfakta sabah akşam gidip de yemekler yapmaya çalışıp da çalışmazsınız diye buraya koskoca bir ev mutfağı gibi mutfak yapmaz. Veya stüdyoları ona göre yapar veyahut da yatak odası yapmaz. Ama birisi gelebilir diye ki ya buranın mutfağı küçük, aa burası eksik olmuş diyebilir. O tasarımcının siz bir tasarımın tam olmadı diyebilmeniz için bir prototip bulup aa bu daha iyiydi diyebilmeniz lazım. İki, buranın tasarım ürünü olduğunu göstermeniz için de sizin ayrıca buranın her şeyin en idealize boyutta olduğunu da göstermeniz gerekmez. Hani buranın mutfağı diyelim ki daha geniş olsa daha iyi olacağını düşünseniz de siz bu binanın tasarım eseri olduğunu onsuz da anlayabilirsiniz. Yani insanların görmesi, diğerlerini görmesi gibi. Çünkü zaten insan veyahut da birçok canlı bu dünyada sonsuza dek var olmak için var olmamıştır. Ha, bu demek ki organları bizim istediğimiz idealde olmayacaktır. Yani bizim birçok ideali belki sonsuza dek var olmaktır. Ha, bununla ilgili mesela bu tasarımın ne kadar mükemmel olup olmadığında belki bir paradigmik diyelim tartışma konusu işte pandanın baş parmağı olmuştur. İşte panda baş parmağı işte mükemmel mi diyeyim bununla ilgili Stephen Jay Gould kitap yazmıştır. İşte pandanın baş parmağı şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Mesela onu alabiliriz. Ondan sonra bir Japon bilim adamları Nature'dan baktığında pandanın kendi şartlarında olabilecek en iyi şekilde onu yaptığını duyuyorlar. 12 saat belki 10 saat diyelim o bambuları soyuyor ama yorulmuyor. Daha iyi baş parmağı olsa onu bir de ekolojik sistemin içerisinde düşünmemiz lazım. Ne olacaktır panda? Ekosistemdeki bütün bambuları yok edecektir. Sizin pandanın baş parmağının böyle olamaz demeniz için o örnekteki gibi öyle bir ekosistemin göstermeniz lazım ki pandanın baş parmağı şöyle olsaydı gerçekten bütün o ekosistem için daha yararlı olabileceği bir şey göstermeniz lazım.
Bizim baş parmağımız gibi.
Buyurun.
Evet. Değil mi? Ha, bu, evet. İnsanlarda baş parmağın çok önemli bir farkı var sanıyorum. Evet. Sizin dediğiniz tam panda örneği gibi bu baş parmak olmasa bizim hayatımız çok farklı yani bir şey olurdu insanlar belki.
Ha, bizim görmemiz de bana göre
şempanzelerde bizim... Bu şekilde.
Hayır bizim görmemiz için de şey düşün, bizim görmemiz, bizim türümüz için de ne kadar iyi işimizi gördüğümüzü birisi merak ediyorsa gözünü kapatıp 3 gün dolaşsın veya 3 gün değil bir gün dolaşsın onu anlayacaktır. Ama bizim gözümüzün bir sonuçta bu bütün bir sürecin tasarım eseri olduğunu anlamamız için bizim gözümüzün olabilecek her hayal ettiğimiz şekilde en iyi olması gerekmiyor. Mesela hayal edebiliriz. Biz mesela mikroskobu bulmakla biyolojiyi bu kadar geliştirdik. Spontaneous generation yani kendiliğinden türeme teorilerinden kurtulduk.
Hayal işte, edebiliriz. Şimdi hayal edebiliriz şey, dediniz. Buradan bizim ben biraz sonra size bir soru soracağım.
Bizim gözümüzün mikro seviyeyi görmemiz veyahut da astronomi de teleskopla gelişmiştir. Evet. Teleskop gibi astronomik şeyleri hem onu hem mikroskobu görmemesi. Ha, bizim gözümüzün bence muazzam bir yapı olduğunu ve bu süreç içinde ki evrim teorisine göre bile göz birbirinden bağımsız olarak 20 defa ayrı ayrı çıkmıştır birbirinden bağımsız. Bu convergence var. Bence bu convergence dediğimiz Türkçe'ye de bunu ne diye tercüme
yakınsak.
Yakınsak. Yakınsak. Diye tercüme edelim. Mesela böyle olağanüstü de bir olgu var. Yani belli olgular zaten ortaya çıkması muazzam. Bir de bu doğanın içinde tekrar tekrar çıkıyor. Radar sistemi gibi, görme gibi. Yani bunlar tek bir kökten miras alınarak da sırf çıkmıyor. Birbirinden bağımsız köklerden her biri defalarca oluşan yapılar da var. Tabii o bir yerde çıktıktan sonra ayrı ayrı belki aktarılıyor. Ha, demek istediğim şey şu. Ben evrendeki bütün tasarımın en başta bu canlılardaki bu çeşitlilikten anlıyorum doğa dünyası. Bir de size şöyle bir tablo anlatayım canlılarda. Ha, bir de benim hassas ayarlarla ilgili, evrenin ortaya çıkmasıyla ilgili, doğada yasaların olmasıyla ilgili bence bunun her şeyin bilinçli şekilde yarattığıyla ilgili birçok argümanı var. Hepsi şey bir makale vardı onu yeni bulduğum için onu söyleyeyim. Bu gözün kablolanmasıyla ilgili 27 Şubat 2015'te American Physical Society'de çıkan makale. Mystery of the Reverse Wired Eyeball Solved. Yani burada aslında nasıl insan için kablo, gözün bu şekilde kablolu olmasının adaptif avantajı olduğunu anlatan bir makale. Onu okumanızı şey ederim. Evet, aslında şu andaki gözümüzde nasıl bir adaptif bir faydası olduğunu gösteriyor. 27 Şubat 2015 çok yeni bir makale daha. Onu okursanız burada bence güzel cevabı bulunur. Ben yani çok